Güzel. Bizim Tanrı'nın baba yüreği diye çalışmamız devam ediyor. Tanrı bir babadır. Göklerdeki babamızdır. Ama nasıl bir baba peki? Yani bizim doğal babalarımız gibi mi? Zannetmiyorum. Yani umarım değil. Umarım onlardan çok çok çok daha iyi, mükemmel, kusursuz, sevecen, babacan bir baba olur. Ve aslında bugün Markus'un birinci bölümüne bakacağız. Markus 1 ve 9. ayet. Ve devam edeceğiz. Tanrı nasıl bir baba? Ben küçükken bir matematik sınavında 98 not aldım, tamam mı? %98 not aldım. Yani hoplaya zıpladım. Havaya yani takla attım. Ve eve gittim çok sevinerek, çok mutlu olarak eve gittim. Anneme gösterdim. Annem bir matematik öğretmeni, tamam mı? Bu matematik sınavı. Ona gösterdim. Anne bak, 98 not aldım dedim. Ya annem bana ne dedi biliyor musun? Yani hani iki yanlışın var ya. Ya ve aslında yani suç onda değil. Benim annem öyle yani yapacak bir şey yok. Ama umarım Tanrı öyle değil. Umarım Tanrı da yani ne kadar çok sevap işledim, oruç tuttum, dua ettim, kutsal kitap yaptım ya bağış verdim. Umarım Tanrı'ya gelip de hani yine de günahın var demez bana. Değil mi? Ve aslında Tanrı da azarlamalar az ama tasdikler çok, teşvikler çok Tanrı'da. Ve bugün ona bakacağız. Bir çocuğun yüreğinde, pedagoglara göre bir çocuğun yüreğinde bir eleştirisel sözü telafi etmek için 40 övgü sözü söylemen lazım. Tamam mı? Bir eleştirisel sözü yani yok etmek için, telafi etmek için 40 övgü sözü söylemen lazım. O kadar derin bir yara oluyor ki. Mesela biz şimdi çocuklarımızı okula götürürken onların tasdik depolarını doldurmaya çalışıyoruz, tamam mı? O zaman yani çünkü okula gidecekler ya, orada koca gün kah öğretmenler tarafından, kah öğrenciler tarafından aşağılanacaklar, sıradanlaştırılacaklar, değil mi? Hep eleştirilecekler. O zaman biz onaylanmaya çalışıyoruz veliler olarak, babalar, analar olarak. Kızıma mesela okula götürürken yürüyoruz okula. Biliyor musun kızım? Çok anormalsın diyorum ona. Ya hem zekisin, hem güzelsin, hem de bayağı sosyalsın. Yani öyle bir şey olmaz. Normalde zeki insanlar güzel değil, güzel insanlar sosyal değil. Sen de her üçü mevcut. Yani aferin kızım, seni seviyorum, senden gurur duyuyorum diyorum. Neden? Çünkü okulda hiç kimse ona demeyecek, değil mi? Hep eleştirecekler. O zaman bizim işimiz onların tasdik depolarını doldurmaktır. Ve aslında babamız Tanrı öyledir. Bizi sevdiğini söylemek istiyor, göstermek istiyor. Bizi onaylamak istiyor, tasdik etmek istiyor. Öyle bir babamız var Tanrı'da. Ve aslında bizim en büyük oğlumuz, şimdi 9 yaşındaki olan Aaron, evde çok daha yardım etmeye başladı. Tamam mı? Ya kendinden gelme, yardım etmek istiyor. Mesela yemek yedikten sonra hemen sofraya toplamaya kalkıyor. Öyle bir çocuğumuz olduğu için, gurur duyuyorum ondan. Sadece iyi hikayeler anlatıyorum. Başkaları da var, onları anlatmam. Geçen gün Tuzlu'yu sofradan mutfağa götürürken onu düşürdü. Her yer yani kırılmış camla tuzla kaplanmış, tamam mı? Aaron'a baktım. İçimden gelen neydi? Hiçbir işe yaramayacak. Ne yapıyorsun? İçimden geldi. Allah'tan dilimi tuttum ki size anlatabilirim. Dilimi tutmadığım olanlar da oldu ama bu sefer dilimi tuttum, çocuğa baktım. Ağlamaktan kendini zorla tutuyordu, tamam mı? Öyle yani neredeyse ağlayacaktı. Çünkü yardım etmek istedi, bir hata yaptı. Ona ne dedim? Ya boş ver, tuzluk yani 5 kuruşa satın alabiliriz, hiçbir şey yok. En azından yardım etmeye çalışıyordum, bir şeyler yapmaya çalışıyordum, tamam mı? Ve hepimiz böyle bir olaya yaşadık bence. İster babaların, annelerin tarafından, ister öğretmenlerin ya da patronların tarafından. Yani işte bir proje tamamlamışsın ya, patrona götürüyorsun, bakıyor bu ne ya diyor. Öyle bir şeyler yaşadık hepimiz. Ama Tanrı, bunu demek istiyorum, Tanrı öyle bir patron, öyle bir baba değildir. Tanrı tasdik edici, onaylayıcı bir babadır. Ve okuyacağımız gerçek hikayede Tanrı'dan bu konuda ne kadar harika bir baba olduğunu göreceğiz. O zaman okuyalım. Markus 1, 9. ayet. Bu İsa Mesih'in yaşadığı gerçek bir olay. Markus 1. bölüm 9. ayet. O günlerde Celi'nin Nasır'a kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum diyen bir ses duyuldu. Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum, senden razıyım, senden memnunum diye bir ses duyuldu. Kimin sesi? İsa'nın babasının sesi, Tanrı'nın sesi, değil mi? Şimdi İsa burada hiçbir şey yapmadan önce babanın onayını kazandı. Tamam mı? Ya bu Markus'un 1. bölümü. Ya öncesi yoktur. İsa şu ana kadar hiçbir şey yapmadı. Ne bir hastayı iyileştirdi, ne bir mucizeyi yaptı. Hiçbir şey yapmadı şu ana kadar. Tamam mı? Ama yine de Tanrı ona diyor ki senden hoşnutum. Demek ki eylemlerinden değil, yaptıklarından değil, işlediği sevaplarından değil, varlığından memnunum. Tamam mı? Senden memnunum Tanrı diyor. Sen benim sevgili oğlumsun, o yüzden senden memnunum. O kadar. Yani yaptıklarınla alakası yok, ilgisi yok. Ve aslında Hristiyanlıkta bizde böyle bir şey var. İsa'ya iman eden herkes buna benzeyen bir olay yaşar. Yaşayabilir. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak geldi dünyaya. Neden? Çünkü biz de o ilişkiye dahil olabiliriz. Tanrı'ya iman eden herkes, İsa Mesih'e iman eden herkes bu ilişkiye dahil olur. Bizim de bir babamız var artık. Tanrı bizim babamız da oluyor. Ve Tanrı bize de bunu demek istiyor. Sen benim sevgili oğlumsun. Senden razıyım. Çünkü İsa Mesih'e iman ederek onunla birlikte öldük. Onunla birlikte eski yaşamlarımıza gömüldük vaftizde. Onunla birlikte ölümden dirildik. Yeni bir yaşama, yeni bir hayata, yeni bir başlangıca sahip olduk. Yeni bir umut, sonsuz bir yaşama sahip olduk. Ve şimdi Tanrı bize baktığı zaman sevgili oğlunu görüyor. Tanrı sana baktığı zaman İsa Mesih'i görüyor. Ve senden hoşnut. Çünkü oğlundan hoşnut. İsa Mesih'in doğruluğu bize armağan edildi. Onu hak etmedik ama armağan edildi. Onun mükemmel günahsız yaşamı bize armağan edildi. Tamam mı? O zaman Tanrı sana baktığında abi, sana baktığında abla, senden hoşnutum diyor. Ama bana diyeceksin ki ama yani geçtiğim haftayı bilseydin, ya Tanrı benden kesinlikle hoşnut olmadığını bilirdin. Çünkü günah işledim, kötü şeyler, ya dilimi tutmadım bu hafta, öfkelendim trafikteyken. Öfkelenmeyen var mıydı bu hafta trafikte? Yani trafik hayattır İstanbul'da. Gelecek hafta daha da beter olacak, değil mi? Öyle söyleyelim. Ya, ya evden çıkmayın yarın bence. Diyeceksiniz ki bu nasıl olabilir? Olamaz. Tanrı benden hoşnut olamaz. Günah işledim. Şimdi İsa Mesih'e iman edenlere hitap ediyorum, tamam mı? Eğer iman ettiysen aslında haklısın. Tanrı günahtan nefret ediyor. Yaptıklarından nefret ediyor ama senden hoşnut. Tamam mı? Tanrı günahtan nefret ediyor ama günahkarı seviyor. Tövbekar ise. Tanrı senin zavallı, tövbekar, alçak yüreğine baktığı zaman ah senden hoşnutum diyor, senden razıyım diyor. Tamam mı? Çünkü günah işledikten sonra nasıl hissettin kendini? Hemen pişman oldun mu? Ah, keşke yapmasaydım, keşke dilimi tuttun der miydin? Demek ki yeniden doğmuşsun. Demek ki senin yüreğin Tanrı'ya eğilimli. Ve demek ki Tanrı senin yüreğinden hoşnut. O zaman Tanrı sana baktığında evet günahlarından nefret ediyor. Keşke yapmasaydın, bir daha yapma diyecek sana ama yüreğinden hoşnut. Tövbekar yüreğinden hoşnut. O zaman Tanrı sana baktığında işte sen benim sevgili oğlumsun, kızımsın diyecek. Ve senden hoşnutum diyecek varlığından. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli bizim için. Çünkü hepimiz Tanrı'nın sesini duymaya muhtacız. Tanrı sana demek istiyor. Seni seviyorum. Bu lazım bize. Neden? Çünkü şimdi İsa hemen vaftiz olduktan sonra çöle gidecek. Şeytanla yüz yüze gelecek. Sınanacak, denenecek. Aslında İsa şimdi çok zor bir zamandan geçirecek. İsa acılarla dolu bir yaşam sürdükten sonra kurtarmak istediği kişiler tarafından çarmıha gerilecek ve ölecek. Öyle bir yaşam sürecek şimdi İsa Mesih. Ve bunu yapmadan önce, bu olaylara girmeden önce Tanrı onun tasdik deposunu doldurmak istiyor. Seni seviyorum. O ses sende kalsın. O bilgi sende kalsın. Çünkü millet senden nefret ediyorlar. Sana küfredecekler. Tamam mı? Öyle olacak. İnsanlar sana küfredip taşlayınca ben sana sevgiyle dolu sözler dökeceğim. Tamam mı? Yani bir sürü sesler var dünyada. Şeytanın sesi, milletin sesleri, Tanrı'dan nefret edenlerin sesleri, hepsi duyulacak ama önemli olan Tanrı'nın sesini duydum. Seni seviyorum. Senden hoşnutum. Senden yanayım. Devam et. Tamam mı? Ve Mesih uğruna biz de çok zor günlerden geçeceğiz. Şeytan seni suçlayınca, millet sana küfredince, insanlar eleştirince, sen hastalanınca bile içinde farklı bir ses duyulacak. Bizim çocuklarımızı da yaptığımız gibi okula götürürken seni seviyorum, senden gurur duyuyorum dediğimiz ya. Aynen öyle Tanrı bize öyle demek istiyor. Çünkü dünya seni sevmeyecek, seni kabul etmeyecek. O zaman Tanrı'nın sesini yakalamak çok önemli. Çok önemli. Aynı zamanda bu Tanrı'nın dediği ve Kutsal Ruh'un inişi İsa'nın üzerine bu ayetlerde meleklere ve kötü ruhlara karşı bir duyurudur. Bir ilandır. İşte bu adam bana ait. Tamam mı? Bir dokunulmazlık var. Sakın dokunma ona. Tanrı diyor. Kutsal Ruh İsa Mesih'in üzerine inince sanki alnında bir nişan olmuş. Ya yani ruhsal bir nişan, bir işaret. bu adam Tanrı'ya ait. Kötü ruhlar yaklaşsa bile dokunamazlar. Tanrı'nın izni olmadan. Ve aynen öyle sizin için. Kutsal ruh senin üzerinde indi mi? Bu bir mühür. Bir işaret. Tanrı'ya aitsin. Kötü ruhlar sana dokunamazlar. Tamam mı? Tanrı kıskanıyor çünkü. Yani ben eşimi kıskanıyorum değil mi? Sakın dokunma ona. Seni seviyorum ama eşime dokunma. Tamam mı? Aynen öyle. Tanrı kıskanıyor. Kıskanç bir baba. Bu çocuk bana ait. Yuhanna 6:27. Çünkü baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Mühürlemiştir. Tamam mı? Ve aslında aynen öyle bizimle ilgili, imanlılarla ilgili bu ayet de geçerliydi. Efesliler 1:13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde, ancak ona iman ettiğinizde, siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Mühürlendiniz. Bu benim oğlum, bu benim kızım. Sakın dokunma ona. Ve melekler senin yardımına uçacaklar, koşacaklar. Bu mühür bizim tasdığımızdır, ruhsatımızdır. Yetkili kılındık artık. Tanrı evet bu benim oğlumdur dedi. Ve artık ona aitiz. O ne demek biliyor musun? Demek ki artık hiçbir nişan takmamıza gerek yok. Yani ister nazar boncuğu, ister at kuyruğu, ister cevşen, ister haç. Gerek yok. O seni koruyamaz. Hiç, herhangi bir takma. Çünkü aslında kutsal ruh üzerindeyse o ruhsal bir nişandır. Tamam mı? Ruhsal bir takma. Bir takı. Dokunma ona. Peki o zaman babamızın sesi nasıl duyulur? Yani benim temennim şu ki hepimiz babamızın sesini duymayı öğrenelim. Bu Hristiyanlar için vazgeçilmez. Neden? Çünkü Hristiyanlıkta bu bir din değil ya. Bu bir ilişkidir. Benim ile babamla arasında, kardeşlerim arasında bir ilişkidir, bir yaşam tarzı. Hristiyanlık bir din değildir. Bizim yasalarımız, kurallarımız yok. Olsaydı daha kuralcı olursan Tanrı'ya hoşnut edeceksin. Ama bu bir din değil. O zaman kuralcılık yok burada. Nasıl yürüyoruz o zaman? Nasıl yaşıyoruz? Doğru ile yanlış arasında nasıl ayırt edebiliriz? Babamızın sesini duyarak. Onunla birlikte yürüyerek. Bu bir yaşam tarzı. Aslında yaşam kilisesi var ya, din kilisesi diye yazmadık. Gel bir dine katılın diye davet etmedik sizi. Yaşama katılın. O zaman babamızın sesini duymak çok önemli. Nasıl duyulur? Kim duyabilir? Tanrı, sadece peygamberler mi? Yoksa baba bütün çocuklarına hitap etmek istiyor mu acaba? Hepimizle konuşmak istiyor mu acaba? Öyle bir babamız gerçekten var mı? Yuhanna 10:3-4. İsa şöyle dedi. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Bir çoban var, koyunlar var. Ona ait. O onlara bakıyor. Başka bir simge, tamam mı? Şimdi çoban gidiyor. Biz bu tarlaya gideceğiz. Bu ovaya gidiyoruz bugün, tamam mı? Hadi çocuklar diyecektim. Hadi koyunlar, gelin. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Belki siz bilirsiniz Erzincan'da. Şimdi ama çağırıyor onları. Onlar sesini tanıyorlar ve takip ediyorlar. Geliyorlar, tamam mı? Aynen öyle. Tanrı bizi bize öncelik ediyor. Biz de onu takip ediyoruz. Onun sesini duyup kalkıp ardından gidiyoruz. Hristiyanlık bundan ibaret. Demek ki babamızın sesini tanımak vazgeçilmezdir. Çok önemlidir. Nasıl duyulur? Bir sesi tanımak zaman gerektiren bir şey. Diyelim ki biz yeni tanıştık. Tamam mı? İlk tanıştığımızda merhaba Andy ben. Çok memnun oldun. Şimdi sesimi duydun, tamam mı? Bir hafta sonra ona telefon açıyorum. Alo. Ya kimsin diye merak ediyor. Yani sesi çağrıştırmaya çalışıyor. Tamam, gelmiyor aklına. Hani geçen hafta tanıştık ya, Andy ben. Ah, tanıdım şimdi, hatırlıyorum. Nasılsın diyecek bana inşallah. Ondan sonra, bir hafta sonra ona telefon açıp hemen yakalayacak sesimi. Ah, tanıdım seni Andy. Değil mi? Tanıdın sesini artık. Öğrendim. Aynı şekilde babamızın sesini tanımak zaman gerektiren bir şey. Tamam mı? İlk duyduğumuzda ya içimde bir ses duyuyorum ama acaba yani nereden geliyor? Tanrı'nın sesi bu? Yoksa belki dün akşam izlediğim diziden gelen bir kılıntı mı? Ya tuhaf bir şey mi yedim? Ya rüyalar gördüğümüz zaman aynı şey oluyor. Ya bu rüya Tanrı'dan mı geldi yoksa sadece çok mu ya çok mu peynir yedim? Öyle bir şey var. Ve aslında Peygamber Samuel'e bakacağız. Çünkü Tanrı Samuel'i ilk çağırdığında Samuel çocukken Tanrı'nın sesini tanımadı. Ve şaşırdı. Güzel bir hikaye. Samuel 3 okuyacağım size. Samuel bir çocuk ama Tanrı'nın evinde, tapınağında yaşıyor. Tanrı'ya adanmış bir çocuk. Ama diyor ki, o günlerde Rab'in sözü seyrek geliyordu. Görümler de azalmıştır. Bir beklenti yoktu millet arasında Tanrı bir ses seslenecek diye. Bir beklenti yoktu. Ondan sonra gece geldi, Samuel yattı. Yerde yatıyordu, hizmetçiydi. Yattı, 4. ayet, 1. Samuel 3. bölüm 4. ayet. Rab Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp buradayım diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup, Eli onun ya o tapınakta gören kahindi. Tamam mı? Eli'ye koşup, beni çağırdın işte buradayım dedi. Ama Eli ben çağırmadım, dön yat diye karşılık verdi. Yani gece yarısı ya, adam uykusuz kalmak istemiyor. Dön yat. Ben çağırmadım, tamam mı? Biraz hafifçe kızıyor şimdi. Şimdi Samuel de dönüp yattı. İtaatkar bir çocuk dönüp yattı. Samuel, Rab yine Samuel diye seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. Ve işte buradayım, beni çağırdın dedi. Eli çağırmadım oğlum diye karşılık verdi. Dön yat. Sert bir sesiyle bence. Samuel Rab'i daha tanımıyordu. Rab'in sözü henüz ona açıklanmamıştı. Tamam mı? Diye yorumluyor. Rab yine 3. kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. İşte buradayım, beni çağırdım dedi. O zaman Eli genç Samuel'e Rab'in seslendiğini anladı. Bunun üzerine Samuel'e git yat dedi. Sana yine seslenirse konuş ya Rab, kulun dinliyor dersin. Samuel gidip yerine yattı. Bence uyuyamadı artık, bekliyor. Ne olacak? O ses nereden geldi? Yine gelecek mi? Gitti mi? Rab gelip orada durdu. Ve önceki gibi Samuel, Samuel diye seslendi. Samuel konuş ya Rab, kulun dinliyor diye yanıtladı. Ne kadar güzel değil mi? Ama Rab onu kaç defa çağırdı? Dört. Yani Rabbimiz sabırlı. Acelesi yok. Ama onun sesini tanımak zaman gerektiren bir şey. Ama babamız bizimle bir ilişki kurmak istiyor. Bizimle konuşmak istiyor. Hepimizle. Hepimizle. Sadece kiliseye geldiğin zaman değil. Herhangi bir zaman, herhangi bir yerde Rab seninle konuşmak istiyor. Öyle bir babamız var. Babamız dinci değil. Tamam mı? Pazar günü için beklemiyor. Herhangi bir zaman. Bu çocuk yatıyordu gece yarısı. Tanrı ona seslendi. Acaba siz Tanrı'nın sesini duymayı öğrendiniz mi? Öğrenmek ister misiniz? Bu vazgeçilmez bir şey. Tanrı bizimle çeşitli yöntemlerle konuşuyor. Ve onun sesi böyle tanınıyor. İnce, yumuşak bir ses. İnce, yumuşak bir sesi var. Aslında bunu Peygamber İlyas'ın yaşamından öğrenmiş oluruz. Kraliçe İzebel. Çok kötü bir kraliçe, tamam mı? Kraliçe bizim İngiliz kraliçelimiz gibi değil. Kraliçe İzebel. Peygamber İlyas'ı öldürme tehditinde bulundu. Yani seni öldüreceğim. Seni bu krallıkta istemiyoruz dedi. İlyas can havliyle çöle kaçtı. Ve saklandı orada. Ve depresyona girmiş. Kendini zavallı hissetmiş. Kendini yalnız hissetmiş. Öyle hissedenler var mı acaba bazen arada sırada? Yani kendimi yalnız hissediyorum. Kendimi zavallı hissediyorum. Hiç kimse benim yanımdan değil. Herkes düşman. Herkes bana karşı. Öyle hissedenler var mı? Ve aslında hikaye böyle gidiyor. Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Saklandı yani mağarada. Rab, burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. Tanrı'yı çok seviyorum ya. Ne yapıyorsun burada? Hani seni oraya çağırdım, ne yapıyorsun burada? İlyas, Rab'e, her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin anlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Yani kendini zavallı hissediyor değil mi? Çaresiz. Hiçbir yere giremez. Hiçbir şey yapamaz. Saklanacak. Mağarada kalacak. Rab, dağa çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim dedi. Rab'in önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Şimdi İlyas bekliyor. Yani çok çaresiz. Ancak bir şey onu teselli edecek. Rab'in sesini duymak. Ve bekliyor. Rab bana ne zaman seslenecek? Ne zaman benimle konuşacak? Çıkıyor ve bekliyor. Ve diyor ki güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Güç var. Ve İlyas bekliyor. Acaba Tanrı konuşacak mı? Diyor ki ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Beklemeye devam edecek. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Bir yangın yani. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örtü. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. Tanrı'nın huzurunu hissetti. O sırada bir ses, burada ne yapıyorsun İlyas dedi. Yani Tanrı'nın sesini duymak gıpta edilecek bir şey. Vazgeçilmez bir şey. Ve Rab bu şekilde bütün çocuklarıyla konuşmak istiyor ve konuşuyor. Ama bazen hayatlarımız öyle kalabalık ki, öyle gürültülü ki onun sesini duyamayız. Çünkü yumuşak, ince bir sesi var. Televizyon açık, cep telefonu açık, Facebook açık. Her zaman telaş içinde, her zaman bir koşuşturma, değil mi? Ama Rab'bin sesini duymak istersek eğer, bazen bir şeylerden vazgeçmeliyiz. İsa Mesih çok meşgul, çok kalabalık bir hayat sürdürdü. Her zaman hastaları iyileştiriyordu. Her zaman zavallı insanlara ona akine diyordu. Koca gün çalışıyordu İsa Mesih merhamet göstererek. Kendini yordu insanlar için. Ama yine de sabah erkenden kalkıp dua etmeye giderdi. Çünkü babanın sesini duymak istedi. İsa bununla ilgili bir benzetmeyi anlatır. Güzel inciler arayan bir tüccar varmış. Hayat boyunca bir amacı varmış. En mükemmel, en güzel inci bulacağım. Tamam mı? Onu sahiplenmek istiyorum. Tüccar en değerli inci bulunca gitmiş, varını, yoğunu satıp o inciyi satın almış. Ve bazen Tanrı'nın sesini duymak buna benziyor. Tanrı'nın sesini duymak istersiniz, birkaç şeylerden vazgeçelim. Bir akşam televizyonu kapat, ne olur. O dizi tekrar izleyebilirsiniz internetten, değil mi? Bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor bazen. Aynı zamanda Tanrı bize kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Aslında bu Tanrı'nın sözü. Ve bize konuştu. Bizimle konuştu. Ama aynı zamanda kutsal kitapta diri, yaşam veren sözler bulunur. Ve her gün sana taze bir şekilde, yeni bir şekilde Tanrı bu kitap aracılığıyla konuşabiliyor. Kutsal kitap okuduğun zaman onu rastgele bir şekilde okumayın, tamam mı? Bu sihirbazlık yok burada. Yani acaba Tanrı bana konuşacak mı? Ya öyle yapanlar var. Buradan bir ayet, oradan rastgele bir ayet ama tehlikeli. Bir adam öyle yaptı. İlk defa açtı. Tamam Rab bana konuş. Açtı. Matta 27:5. Yahuda gidip kendini astı. Adam şaşırdı. Ya Rab gerçekten benimle konuşuyor musun? Bir daha dedi. Bir deneyelim. Açtı. Luka 10:27. İsa git sen de öyle yap dedi. Tehlikeli yani. O zaman bu nasıl okunur? Her gün. Düzenli bir şekilde. Belli bir başlangıcı var arkadaşlar. Belli bir sonu da var. Bir roman öyle okunur mu? Yani 35 bölüm okuyacağım. Ondan sonra 2. bölümü okuyacağım. Ondan sonra 14. bölümü okuyacağım. Ne anlama gelir ki arkadaş? Bunu düzenli bir şekilde okuyalım. Her gün. Belli bir düzenin olsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Eğer her gün 4 bölüm okursan bir sene içerisinde tamamlarsınız kutsal kitabı, tamam mı? Ve Tanrı o şekilde sana konuşacak. O zaman ayağa kalkıyorsun, bir şey hakkında dua ediyorsun. O gün belli bir bölüm okuyacaksın ve Tanrı o bölümü alıp canlandırıp sana taze diri bir şekilde konuşacak. Hayatına uygulayacak. Çünkü Tanrı ruhtur ve ruhlarımıza konuşuyor. O zaman Tanrı'nın sesini nasıl duyurur? Yumuşak, ince bir ses duymak istiyoruz. Tanrı bize kutsal kitap aracılığıyla da konuşmayı çok seviyor. Ve daha doğaüstü yöntemleri de var. Rüyalar, görümler ve peygamberlik sözler. Acaba burada Tanrı'dan rüya gören kaç kişi var? Değil mi? Bu yani anormal, sıra dışı bir şey değil. Tanrı bize rüyalar aracılığıyla, görümler aracılığıyla ve peygamberlik sözler aracılığıyla konuşmaya çok seviyor. Ve önemli olan burada, bunlar tartılsın. Çünkü rüyalar sadece Tanrı'dan gelmez, şeytani rüyalar da olabilir ve sadece dün gece izlediğim diziden gelen rüyalar da olabilir, değil mi? Yani burada Muhteşem Yüzyıl hakkında rüya gören var mı? Var yani. O zaman rüyalar, görümler, peygamberlik sözler nasıl tartılır? Pavlos şöyle dedi, iki ya da üç peygamber konuşsun, öbürleri, söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Nasıl tartılır? Bir grup olarak. Tamam mı? Bir sefer Elçi Pavlos, yani koca adam Elçi Pavlos, tamam mı? Kutsal adam, Tanrı adamı Elçi Pavlos bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş. Ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyorum. Tamam mı? Şimdi yorumu neydi? Yorumlayan var mı? Bence çok basit. Nereye gitmeli? Makedonya. Ama yine de Pavlos ne yaptı? Arkadaşlarına gitti, paylaştı bu görümü. Pavlos'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çoğu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Bu bir takım olayı. Her zaman yeni anlaşmada çoğunluk hakim. O zaman ne zaman ki bir görüm görürsün, bir rüya görürsün, gel de arkadaşlarına, kilisedeki arkadaşlarına paylaş. Acaba ne anlamına geliyor diye sorun. Çünkü birlikte tartacağız bunu. Tamam mı? Çok önemli. Ve Tanrı'nın değişmeyen sözüne göre tartılmayı. Tanrı'nın sözünü diyor ki, adam öldürmeyeceksin. Şimdi bir rüya gördüm. Rüyamda bir adamı öldürüyordum. Hangisine güveneceğim? Basit bir örnek. Tamam mı? Ama çok önemli. O rüya alıp Tanrı'nın sözüne göre tartılmalı. Acaba bu Tanrı'dan gelebilir mi? Çünkü Tanrı burada bir şey söyleyip rüyamda başka bir şey söyleyemez ki. Ondan sonra kendi ruhlarımıza göre tartılmalı. Ne zaman ki bir kişi bana gelip o ben bir rüya gördüm derse ilk sorum ne biliyor musun? İlk sorduğum şey her zaman o rüya seni nasıl hissettirdi? Nasıl hissettirdi? Yani esenlikle mi geldi mi? Yoksa korkuyla mı geldi? Yoksa başka bir ruhla geldi? Ve ruhlarımızı tartılır. O zaman nasıl tartılır? Bir grup olarak çoğunluk hakim Tanrı'nın sözüne göre ve ruhlarımıza göre. Tamam mı? Bunlar Tanrı'nın doğaüstü iletişim kanalları, rüyalar, görümler, peygamberlik sözler. Tanrı'nın amacı, babamızın amacı her zaman aynı. Çocuklarını tasdik etmek, bizi sevdiğini söylemek, bizden hoşnut olduğunu söylemek istiyor Tanrı. 1. Korintliler'in 14. bölümünde peygamberlik armağanı ile ilgili 5 ayrı fiil kullanılıyor. Ve bunlar Tanrı'nın baba yüreğini gösteren fiiller. Yani bir kişi seninle bir peygamberlik sözü paylaştığında ne amaçla paylaştığını anlatıyor burada. 5 ayrı fiil. Birincisi bina etmek. Peygamberlik sözler ne yapıyor bize? Bizi bina ediyor, geliştiriyorlar. Tamam mı? Yani ruhsal bir şekilde, yani bedenini geliştirmek istersen nereye gidiyorsun? Spor salona. Tamam. Ama ruhunu geliştirmek istiyorsan, Tanrı peygamberlik armağanı kullanarak ruhunu bina edecek. Daha güçlü bir hale getirecek. Tamam, bu fiil kullanılır. İkinci fiil, cesaretlendirmek, yüreklendirmek. Korktuğun zaman zor bir dönemden geçtiğin zaman İlyas da yaşadı gibi burada cesaretimizi yitirince Tanrı bizi yüreklendirir. Kutsal kitaptaki en süre gelen emir neydi? Korkma, yılma. Tanrı bunu hep söylüyor. Bizim cuma akşamı Edirne'ye gittik. Gökçen ile Özgür'ün düğüne gittik Edirne'ye. Çok güzeldi, eğlendik. Ben de biraz dans etmeyi öğrendim, değil mi? Oynamayı öğrendim. Öğreneceğiz yani. Hakan abi bize öğretecek. Şimdi Özgür'ün dükkanında, o bir dövmeci, dükkanında duvarda bir ayet yazılıyor, gösteriyor. Ta dövme alırken dönüp, çünkü korkuyorsun, yani acıyacak mı bilmiyorum. Ben de dövmem yok bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla acıyor azıcık. Doğru mu? Tamam. Onun dövme salonunda duvarda bir ayet yazılıyor. Yeşu 1:9. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Güzel bir ayet bir dövme salonu için. O zaman peygamberlik sözler ne yapıyorlar bize? Cesaretlendiriyorlar, yüreklendiriyorlar. Üçüncü fil, teselli etmek. Teselli etmek. Acı çeken bir kişiye yaklaşmak. Avutmak. Ağladığımızda babamız ne diyor? Adam ol, ağlama lan demiyor. Senden adam olmaz, senden cacık olmaz demiyor. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek diye bir ayet yok mu? Babamız bizi teselli ediyor. Avutuyor. Dördüncü fil. İkna etmek, gerçeği inandırmak. Pavlos ne diyor 1. Korintliler'de? Ama herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen ya da yeni katılan biri içeri girerse söylenen her sözle günahlı olduğuna ikna edilecek, her sözle yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak. Ve Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yüzüstü yere kapınık Tanrı'ya tapınacaktır. Yani peygamberlik sözler ikna edici. İngiltere'de biz burada alfa kursu yaparız ya, İngiltere'de aynı kurs öğretiyorduk. İngiltere'de alfa kursumuza Hintli bir kadın katıldı. Ve birkaç hafta boyunca katılıyordu. Soruları soruyordu. Biz bazıları cevaplayabildik. Ama kadın bazı cevaplar bulamadı. Tamam mı? Tatmin olmadı. İkna olmadı şu ana kadar. Yani duran soruları vardı. Ama katılmaya devam etti. Ve bir akşam katılanlar için dua ediyorduk. Ben bu kadın için dua ettiğimde bir görüm gördüm. Aniden bahsettiğimiz gibi. Bir görüm gördüm. Bu görümde anlattım. İtinayla anlattım ona, tamam mı? Ne anlama geldiğini çözemedim. Ama anlattım ona. Bu görümde bir ev vardı, bir bahçe vardı. Bahçede şöyle bitkiler, ağaçlar vardı. Bir salıncak vardı ve o salıncakta oturan bu kadın 5 yaşındaki bir çocuk olarak gördüm. Ve anlattım. Bütün renklerle birlikte itinayla anlattım ona. Tamam mı? Ben çözemedim ne anlama geldiğini. Anlatırken kadın ağlamaya başladı ve titremeye başladı. Ona ne oluyor sana dedim. Ne yapıyorsun? Dedi ki, yani anlattığın resim doğrudur dedi. Ben onu yaşadım. Hatta evimde onun fotoğrafı vardır. Tamam mı? Dedi ki kadın, demek ki Allah gerçektir. İkna oldum. Ve iman etti o akşam. Peygamberlik sözler ikna edici olabilir. Yani yüreğinde ne varsa ancak Tanrı biliyor. Ama sana söylersem yüreğinde ne var, demek ki Tanrı gerçektir ve bizimle konuşmak istiyor, değil mi abi? Öyle Tanrı'nın sesini duymak iptal edilecek bir şey. Pavlos dedi ki hepimiz peygamberlikte bulunalım. Çünkü hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı hepimizle konuşmak istiyor. Ve beşinci fiil peygamberlik sözlerle ilgili eğitmek. Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. 31. ayet. Yani hayatına uygulanacak bir şeyler öğrenmek. Bizi harekete geçiren bir bilgi edinmek Tanrı ile ilgili. Tanrı hakkında nasıl öğreneceğiz? Kendini tanıttığında öğreneceğiz nasıl bir babamız var. Değiştirileceğiz. Ve Tanrı sana konuştuğunda sadece beynine değil, yüreğine, ruhuna, bütün varlığına hitap edecektir. Yakında toplantı bitecek, bir dua zamanımız olacak. Ve herkes için bu fırsat var. Yani ben de Tanrı'nın sesini duymak istiyorum. Ben de yani Samuel gibi, belki benimle konuşuyor ama tanıyamadım şu ana kadar. Belki hayatım o kadar kalabalık, o kadar gürültülü ki Tanrı benimle konuşuyor ama duyamıyorum. Duymayı öğrenmek istiyorum. Çünkü babam göklerdeki her şeye gücü yeten Tanrı benimle bir ilişki kurmak istiyor. Bu inanılmaz bir şey. Burada yaptığımız budur. Bir din değil, tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada ne diyor? İsa suya girdi, vaftiz oldu. Sudan çıkar çıkmaz diyor ki gökler yarıldı ve kutsal ruh indi ve Tanrı'nın sesini duyuldu. Yahudiler için çok enteresan yaygın bir düşünce vardı o günlerde. Doğru mu bilmiyorum. Yahudiler için cennetin 7 katı vardı. Ve Tanrı üst katta oturuyordu. Tamam mı? En uzakta, en yüce yerde oturuyor Tanrı. Ve yani diğer katlarda melekler falan oturuyorlar. Ama Tanrı 7. katta apartmanda oturuyor. Tamam mı? Ve onlar için en büyük temennimiz Tanrı'dan uzaktan, 7. kattan bir sesin yankılanmasını yakalamaktır. Belki şanslıysak uzaktan bir ses duyulacak diye düşünüyorlardı. Tamam mı? Onlar için en büyük beklenti oydu. Ve aslında Yahudilerin sık sık okudukları bir duası vardı. Yeşaya 64:1 diyor ki ya Rab adını düşmanlarını duyurmak için keşke gökleri yarıp insen. Dağlar önünde sarsılsa. Tamam mı? Yani öyle bir dua vardı. Keşke gökleri yarıp insen. Bir kavuşma özlemi vardı. Tanrı sesini duymak istiyoruz ama sen mesafelisin. Belki umursamaz değilsin. Belki bizi seviyorsun ama yine de uzaktasın. Bize yakın değilsin. 7 kat var aramızda. Ve bizim hikayemizde Markus aynı fiil kullanarak, yarmak fiili kullanarak ne diyor? İsa Mesih geldiğinde, vaftiz olduğunda bu dua cevaplandı. Bu özlem giderildi. Gökler yarıldı ve Tanrı'nın sesini geldi. Tanrı artık 7. katta değil. Tanrı İsa Mesih de bize geldi. Bize konuşmak için, bizi kurtarmak için, aramızda bulunmak için artık. Tamam mı? Ve aslında Markus bu fiili bir kez daha kullanıyor. En son bölümde, 15. bölümünde Markus 15:37 İsa Mesih çarmıhta gerilince yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi diyor ayet. Öldü çarmıhta. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yarılarak ikiye bölündü. Aynı fiil kullanıyor. Tapınakta bir perde vardı. Ne simgeliyordu? Bizim ile Tanrı arasındaki engel simgeliyordu. Yani bizim ile Tanrı arasında bir engel vardı. O engel neydi? Bizim günahlarımız. Bizim günahlarımız. Biz Tanrı'ya yaklaşamayız. Çünkü günah işledik. Tanrı'nın mükemmel huzurunu çıkamayız. Öyle bir hakkımız yok. Ama diyor ki İsa Mesih ölünce o perde yarıldı. Göklerde yarıldıkları gibi artık Tanrı ile bizim arasında bir engel kalmadı. Tanrı bize geldi. Biz ona gidemedik. O bize geldi ve bizimle konuşmak istiyor. Bizimle bir ilişki kurmak istiyor. Ve ancak İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü sayesinde bu mümkündür. İsa Mesih çarmıhta ölmediyse Tanrı'ya yaklaşamadık. Çünkü o engel kalırdı. En büyük temennimiz onun sesini uzaktan, perdenin arkasından duymaktır. Ama şimdi o perde yarıldı, gökler yarıldı. Tanrı bize geldi. Müjdemiz budur. Ve İsa Mesih sayesinde bugün hepimiz Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Tanrı'nın çocukları olabiliriz. O da bizim babamız olur. Ve onun sesini duyabiliriz. Ve ne diyecek? Tanrı'nın sesini duyunca ne diyecek sana? İşte sen benim sevgili oğlumsun, kızımsın ve senden hoşnutum. Belki bütün yaptıklarından hoşnut değilim. Günahtan nefret ediyorum. Ama senden, varlığından, yüreğinden hoşnutum diyecek bize. Amin.